A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Hayata dair programımızda bugün Erkan Seyhan'la birlikte konuğumuz Sayın Kadir Çelik. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Nasılsınız?
İyiyiz Handos, çok iyiyiz.
Efendim Sayın Kadir Çelik, herhalde yaklaşık son 20 yıldır hepimizin evine konuk olan Türkiye'nin duayen gazetecilerinden. 20 yıl objektif o program
objektif,
oldu değil mi?
20 yıl oldu, tam 20 yıl oldu.
20
yıl. Yani 92, 2012, 20 yıl oldu. Tabii arada şeyler var, aralar var, yapmadığımız zamanlar var, dönemler var ama 20 yıl oldu. 92'den 2012'ye 20 yıl oldu.
Maşallah. Herhalde gazetecilik mesleğidir.
35 sene oldu.
Dile kolay, maşallah. Yani Türkiye'nin hemen hemen ilk televizyon gazetecilerindensiniz zaten. Herhalde Uğur Dündar'la birlikte bir dönem.
Tabii Mehmet Ali Birant başladı. Yani televizyon gazeteciliği kavramını ilk Türkiye'de 32. günde Mehmet Ali Birant başlattı. Daha sonra Uğur Dündar yaptı. Uğur Dündar'ın daha önce yaptığı işler de vardı. Yani farklı işler vardı. Daha çok yani magazine dayalı, insanların ilgisini çekebilecek işler vardı. O zaman tek TRT vardı ve çok ilgiyle izlenen programlardı. Ama televizyon gazeteciliği kavramı olarak ve içi dolu olarak işte Mehmet Ali Birant'ın 32. günü, daha sonra bizim Uğur Dündar'la birlikte yaptığımız Odri Meydan diye bir program vardı. Daha sonra ben 92 yılında Objektif'e başladım. Sonra pek çok program oldu. Ya yani televizyonda 20 yıl içinde yani gelip geçen o kadar çok program oldu ki bence önemli olan gelip geçici olmak yerine kalıcı olmak çok önemli. 20 yıldır bir markayla ve belli bir duruşu da ifade ederek bir işi yapıyor olmak bence son derece kıymetli diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de her şey çok çabuk değişiyor, şartlar çabuk değişiyor. İnsanlar değişebiliyor ama 20 yıldır biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani iyi yapıyoruz, kötü yapıyoruz bilmiyorum. Onu seyirci ve halk takdir eder. Tabii benim bir şey söylemem mümkün değil. Ama kötü olsaydı herhalde 20 yıl içinde bertaraf olurduk.
Yok şüphesiz 20 yıl bir programın istikrarlı bir şekilde farklı ekranlarda da olsa izleyicinin karşısına çıkması kolay değil. Yani o doğru dürüst bir gazetecilik ister. Gerçekten prensipleri olan ve ekranda kamuoyunu da tatmin edici ve tekrardan izlenilebilir olması için o prensipleri oturtmuş bir program olması gerekir. Objektif'te izleniyordu biliyorum. Ben de katılmıştım çünkü sizin programınızda.
Biliyorum canım neler
zamanında.
Geçti ya. Yani değil mi o programlarda? Şöyle tabii yani 20 yıl içinde bir şeyi, bir programı sürdürüyor olabilmek çok kolay bir iş değil. Dediğim gibi hem Türkiye'de çok şey değişti 20 yıl içinde hem de televizyon dünyası içinde o kadar çok program geldi, o kadar çok program bitti ki ve hala işte Objektif var, hala işte Arena var, 32. gün var, Ali Kırca'nın yaptığı Siyaset Meydanı var. Yani bunları devam ettiriyor olabilmek ve işte saymaya kalktığınız zaman da 4-5 tane program çıkıyor tabii ortaya. O tabii bunların hepsinin sürekliliğini ortaya koyabilmek için işinizi iyi yapıyor olmanız gerekiyor. Orada samimiyet son derece önemli. Yani dürüstlük, samimiyet, ilkeli bir tavır sergileyebilmek. Bunlar son derece önemli diye düşünüyorum. Bunlar insanın hayatında bir sanki böyle üstün bir meziyetmiş gibi ben hiçbir zaman değerlendirmedim. Ben yaptığı işi de çok fazla önemseyen bir adam da değilim. Yani işte ben gazeteciyim, işte her şeyi yaparım, ben televizyoncuyum, işte her şeyi yaparım gibi. Öyle ben, yani ben kendini de yaptığı işi de çok fazla böyle önemseyen bir adam değilim. Yani önemsemekten kastım şu, yani yaptığı işi önemsemiyor anlamı buradan çıkarılmasın. Yani bir iş yapıyoruz, yaptığımız işi de iyi yapmaya çalışıyoruz ama yaptığımız işle biz Türkiye'ye hükmeden insanlar değiliz. Ve olmamalıyız da. İşte yani yaptıkları işi Türkiye'ye hükmeden dönemsel olarak böyle çok güçlü insanlar vardır. Yani baktığınız zaman Türk medyasında da. Yani o işte ben şuyum, ben buyum, ben yakarım, ben yıkarım falan. Yani hakikaten o iktidardan kastım siyasi iktidar değil. Yani o güç kudreti ellerinde tuttukları anlar içinde yakıp yıkan sonra da ortalıktan yok olan çok insan var. Önemli olan yakıp yıkmak değil. Yapıcı tavırlarla, eleştiriyi sonuna kadar, köküne kadar kullanarak, samimiyetle, dürüstlükle, yani insanları bilerek ve isteyerek, kastederek kötülük yapmak hiçbir zaman bir gazetecinin değil, bir insanın da tavrı olmamalı. Evet. Hele ki gazeteci bunu hiçbir zaman yapmamalı. Ben gazeteciliği hep şan ve şeref mesleği olarak değerlendiririm. Yani çok küçük yaşlarda, 17 yaşında ben mesleğe başladım, Hürriyet Gazetesi'nde başladım. O zaman bize öyle öğretildi, o günkü Hürriyet Gazetesi'nde. Çok önemli bir mekandı. Gazeteciliği ve sadece gazeteciliği değil hayatı öğrenmek açısından da Hürriyet Gazetesi çok bambaşka bir yerdi. Orada sadece gazetecilik değil hayatı da öğrenirdiniz. Şimdi tabii şartlar çok değişti. Yani gazetecilik de çok farklı biçimlerde yapılıyor. Hayat da çok farklı biçimlerde yaşanıyor. Yani böyle, yani bu kaçınılmaz bir şey değişim.
Ben hatırlıyorum o zaman Hürriyet'in o zamanki sahipleri Simaviler. Yani medyanın hani dördüncü kuvvet, hatta onu da aşıp en birinci kuvvet olduğuna dair beyanatları vardı. Yani
yok medyanın... öyle değil ama Erol Simavi'nin ben o yazılarını, o sözlerini biliyorum. Şimdi demokrasilerde yani Batı'da
aslında etkisini bir
anlatmak açısından söylenmiş.
Egzajere edilmiş bir şey olabilir tabii söz, ama hani medyanın kuvvetini vurgulamak açısından herhalde.
Ama demokrasilerde, Batı demokrasilerinde yani demokrasi üç bacaklı değerlendirilir, ama sonra ona başka bir şey daha, yasama, yürütme, yargının dışında bir de medya ayağının da olması lazım. Yani medya dediğiniz zaman medyasız bir demokrasinin de olması mümkün değil. Medya İki şeysiz olmaz. Bir muhalefetsiz olmaz, bir de medyasız olmaz. Yani muhalefetsiz olmaz. Muhalefet her rejimlerde, totaliter rejimlerde de, başka tarzdaki rejimlerde de iktidarlar hep vardır. Ama demokrasilerde muhalefet mutlaka ve mutlaka vardır. Aslında iktidarı iktidar yapan da muhalefettir. Veya demokrasiyi ortaya koyan en büyük güç de iktidardan daha önemlisi muhalefettir. Yani medyanın, oradaki medyanın önemi de, medya haber veren bir unsur. Yani halkı, kamuoyunu bilgilendiren unsur. Onu kestiğiniz zaman insanlar haberi nereden alacaklar? Nasıl bilgilenecekler? Nasıl haberdar olacaklar? İşte gazeteci böylesine kutsal bir mesleğin sahibi. Ben hep mesleğimizi, gazetecilik mesleğini kutsal bir meslek olarak, şan ve şeref mesleği olarak değerlendirmişimdir. Hala da öyle düşünüyorum.
Evet. Doğrusunu isterseniz ben de mekteplisiyim. Yani iletişim fakültesini de bitirdim. O yüzden mekteplisiyim. Siz alaylısınız.
Ben alaylıyım. Ben iletişim fakültesini bitirmedim ama iletişim fakültesinde çok uzun yıllar hocalık yaptım. Marmara Üniversitesi iletişim fakültesinde.
Ben de orada
mezun oldum. İstanbul mezunumuz. Marmara mı?
Marmara Üniversitesi.
Kaç mezunu?
Fuat Bey vardı dekan.
Fuat, evet.
Evet. Çelebioğlu. Çelebioğlu. O zaman okuyordum ben üniversitede. Ondan sonra devam ettim İstanbul Üniversitesi'nde Avrupa Birliği üzerine. Marmara Üniversitesi'nde.
Ben Ateş Hoca'nın zamanı, Ateş Vuran Hoca'nın zamanında dekandı. Onun zamanında ders vermeye başladım. Yaklaşık 13-14 senede devam ettim. Geçen sene de vardı. Bu sene işlerim yoğun. Zaman zaman fırsat bulamıyorum, gidemiyorum. Ondan dolayı bu sene ara verdim. Ama şeylik de, öğretmenlik de başka bir duygu, başka bir keyif. Yani bildiklerinizi insanlara aktarıyor olmak, daha sonra hayatın başka noktalarında o insanlarla yolunuz kesiştiğinde hocam diye size hitap edilmesi. Güzel. Ben bilmiyorum ama yani başka bir keyif gibi. Hoşuna gidiyor insanın. Yani bir de bilgi açı bir adamım. Hep bilgilenmek isterim, hep öğrenmek isterim. O bilgiyi de paylaşmak isterim, başkalarıyla da paylaşmak isterim. Çünkü bilgi tek başına kaldığı zaman, onu hayatın içinde kullanmadığınız zaman, yani paranız var ve paranızı harcayamıyorsunuz. Dedim, rahmetli babam derdi ki insanlar kazandıkları kadar değil, harcadıkları kadar zengindir derdi. Hı hı. Parayı harcayamadığınız zaman, parayla bir şey satın alıp onu hayatınıza katamadığınız zaman paranın hiçbir anlamı yok. Yani hiçbir anlamı yok. Yani paranız var, bana su ver diyorsunuz, size su veriliyor ve suyu alıyorsunuz. O bir değer, yani paranın değer olduğu anlamı kazanıyor. Halbuki o para bir yerde dursa, onunla hiçbir şey edinmeseniz o orada öyle bir şey olarak yok. Bilgi de böyle bir şey. Bilgiyi sadece içinizde tutmayacaksınız. Bilgiyi hayatın içinde kullanacaksınız. İnsanlara aktaracaksınız. İnsanlarla bilgi alışverişi içinde bulunacaksınız. O zaman çok kıymetli bilgi ve çok önemli bir güç haline dönüşüyor.
Çok doğru. Şimdi yani insanlarımız bilgiyi medyadan ağırlıklı olarak aldıkları için, bir de şimdi çağımızda internet de çıktı. Sosyal medya da çok kuvvetlendi. Eskiden gazete, habercilik ağırlıklıydı. Ama sonra köşe yazarları, değil mi? Yani toplumu...
Ya ben köşe yazarlığını gazetecilik faaliyeti olarak kabul etmiyorum. Yani yani köşe yazarlığı gazetecilik faaliyetidir diyen varsa da gelsinler sabaha kadar tartışalım.
Yok, tabii medyanın bir unsuru haline geldiği
unsuru,
için.
Unsuru, doğru. Unsuru.
Ama hakikaten şimdi toplumu yönlendirici, ne de olsa akil insanlar olarak görülen, aydınlar olarak görülen insanlar olarak tabii medyanın bir sorumluluğu orada oluşmuş oluyor. İnsanları yönlendirme, doğru bilgiyle birlikte yönlendirme. Yani medya...
Bak, yönlendirme yok ama.
Hayır.
Yani şöyle... yönlendirme, yani işte bak bu yapılıyor. Yapıldığı için evet. De siz de bunu telaffuz etmek durumunda kalıyorsunuz. Yönlendirme. Yani gazetecinin böyle bir görevi yok. Birilerini bir yerlere yönlendirmek diye bir şey yok. Gazetecinin tek bir faaliyeti var. Tek bir görevi var. Haber vermek. O kadar. Siz haberinizi verirsiniz. İnsanlar o haberle ne yaparlarsa yaparlar. Çeşitli yorumlarını yaparlar, eleştirilerini yaparlar. Bir yere yönelmeleri gerekiyorsa yönlenirler. Ama medya bugün yönlendirici bir vasfını da ortaya koyuyor ki, yani evrensel gazetecilik anlayışının içinde gazetecinin yönlendirme diye bir görevi yok. Gazetecinin gazetecilik mesleği faaliyetleri içinde tek bir görevi var, o da haber vermek.
Evet, şimdi tabii televizyon gazeteciliği de oluştuğu için bütün medyanın içine biz görsel medyayı da katıyoruz. Şimdi çocuklar daha küçükten itibaren televizyonun karşısına geçiyorlar. Programlar, internet, yani şimdi ister istemez yani bir çocuğun büyüyene kadarki olan şeyinde görsel medyanın da çok büyük bir etkisi var.
Tabii,
tabii ki basının belli bir yaştan sonra devreye giriyor ama burada medyaya da bir sorumluluk düşüyor. Yani insanların gelişiminde ve ilerlemesinde ya medya o sorumluluğu ne derece günümüzde tam yerine getiriyor? Çünkü yani siz de zaman zaman objektif haberde yazılarınızda değiniyorsunuz. Yani boş işlerle, boş şeyleri çocuklarımıza, gençliğimize vereceğimizi, hani kültürlü, aklı başında, değerlerine sahip çıkanlar, insanlar yetişmeye yönelik daha iyi yayınlar yapılmasına, yani didaktik olsun, eğitici olsun, güzel olsun, hani boş şeyler olmasın da, değil mi? Medyanın böyle bir sorumluluğu da bir parça olması lazım.
Yani medyayı, özellikle de televizyonu yıllarca bir eğitim aracı gibi insanlar gördüler. Yani televizyonun böyle bir kara tahta görevi yok. Yani insanlara burada bir şey öğretecek, bilmem ne. Yani öğretmek fiili başka bir şey. Yani insan, siz bir şey yaparsınız, oradan insanlar bir şeyleri öğrenirler. İyi öğrenirler, kötü öğrenirler. Yani örnekler, iyi örnekler seçerseniz iyi şeyler öğrenirler. Kötü örnekler koyarsanız önüne kötü şeyler öğrenirler. Ama televizyonun bir kara tahta görevi yoktur. Ve televizyondan ve televizyonculardan ve televizyon programlarından da bir kara tahta görevi, bir dershane görevi beklemek bence son derece yanlış bir tavır. Burada insanların bilgilenmesi, eğitimleri açısından bilgilenmeleri gereken önemli yerler var. Bunlardan bir tanesi ailedir. Yani aile de öğrenebileceğiniz bilgiyi ve hayata dair şeyleri ne Oxford'da, ne Harvard'da, ne de bir başka yerde öğrenemezsiniz. Aile son derece önemli bir kavram. Benim hayatımda kavramsal olarak ne değer derseniz, ben bir numara her zaman ailedir. Aile diye bakıyorum olaylara. İkincisi okullar var. Okullar da eğitim açısından önemli yerler. Yani insanlara gidip orada nerelere yönelmek istiyorlarsa onunla ilgili çok çeşitli branşlar var. Oralarda eğitim. Onun dışında bir de hayat mektebi var. Yani sosyal hayatın içinde yaşarken öğrendiğiniz pek çok şey var. Ya televizyon eğlendirici bir şeydir. Yani televizyona show business diye bakmak lazım. Entertainment bir unsur diye bakmak lazım televizyona. Yani bir dershane diye televizyona baktığınız zaman oradaki beklenti ve orada işi yapan insanlara da çok fazla yük yüklenmiş olur ki bu böyle bir görevi yok. Yani ben televizyonun böyle bir görevinin olduğuna da inanmıyorum. Dünyada da yok zaten.
Kara tahta değil ama kara kutu, sizin tabirinizle Beyaz Cam'ın kara kutusu kitabınız vardı. Hatırlıyorum, güzel de bir tabir. Yani.
Beyaz Cam'ın kara kutusu şu tabii. Beyaz Cam'ın kara kutusu bugüne kadar medya tarihinde bir gazetecinin yazdığı çok açık saçık kitap. Onun iki versiyonu vardı. Yani bir çıktıktan sonra ben onu daha da çoğalttık. Sonraki yıllarda 2000 yılında bir daha çıktım. 20-25 bin adet satan, yani iyi sayılabilecek bir sayıya ulaşan bir kitaptır. O kitabın bir benzeri bugüne kadar yazılmadı. Bundan sonra da yazılabileceğine de inanmıyorum. Çünkü biz orada deveyi tarif ederek değil, deveye deve diyerek her şeyi belirttik. Orada herkes vardır. Türkiye'ye yön veren siyasetçiler, başbakanlar, mafya liderleri, herkes var orada. Orada yazılmıştır. Tarif edilerek değil, gösterilerek ortaya konulmuştur. Bugüne kadar da orada adı geçen hiç kimse oradaki yazılanların hiçbir tanesine itiraz etmedi, edemedi. Çünkü her şey gerçekti orada yazılanlar. Önemli bir kitaptır Beyaz Cam'ın Kara Kutusu. Keşke medya içinde yaşayan insanlar, bazı şeyler vardır ki onlar anlatılmaz. Yani söz vermişsinizdir birisine. O sadece sizinle birlikte mezara kadar gider ama yazılması gereken de ve yaşadığınız çok şey vardır. Onların yazılmasında da büyük fayda var. Mesela o kitap çıktığında Mehmet Ali Birant aradı, işte tebrik etti falan. İkincisi ne zaman geliyor dedi. Yani sizler de bir şeyler yaşıyorsunuz. O yaşanılan şeyleri lisan-ı münasiple anlatmakta yarar var diye düşünüyorum. Ama o kitap benim meslek hayatımda, yani iş bulabilmek konusunda bana handikaplar da doğurduğunu biliyorum.
Objektif programı şimdi Nadas'ta mı? Yani
tekrardan... Nadas'ta, evet. Evet, Nadas'ta.
Herhangi bir düşünce var mı? Yoksa
yok şimdi... yani...
Ekrana çıkmamasında özel bir sebebi var mı yoksa?
Yani objektifi bir şekilde yine yapacağız. Ama ben bir işi... ne pahasına olursa olsun yapmak isteyen bir insan değilim. Yani ben bir şeyi ne pahasına olursa olsun yapmam. Yani benim hayatımda televizyonculuk, gazetecilik önemli bir yer tutuyor ama her şey değil. Yani benim hayatımda ailem var, çocuklarım var, arkadaşlarım var, dostlarım var. 4 ay önce hayatımızda farklı bir boyuta geçtik, dede oldum. Yani şimdi o duyguyu, maşallah. Amin. Yani o duyguyu bana hiçbir televizyon programı yaşatamaz. Yani şimdi onun için ben televizyon programı yapmadığım zaman savunması hisseden adamlardan değilim. Yani ben sıradan bir adamım ya. Yani halkın içinde çok sıradan bir adamım. Yani herhangi birisiyim ben. Yani öyle televizyon programı yapsam da olur, yapmasam da olur. Gazetecilik yapsam da olur, yapmasam da olur. Yani çok önemli değil. Yani ben gücümü gazetecilikten veya televizyonculuktan almıyorum ki. Ben Kadir Çelik olarak, bir birey olarak güçlü bir adamım. Yani gücü nasıl tarif edersiniz derseniz, yani her anlamda güçlü kendimi hissediyorum. Hakikaten öyle. Yani bana televizyonculuk veya gazetecilik bir güç katmıyor. Benim kişiliğime, kimliğime gazetecilik ve televizyonculuğun bir katkısı yok. Ben yani benim anamdan, babamdan, ailemden aldığım terbiyedir, işte görgüdür. Ona ne derseniz deyin. Ben böyle bir adamım ama hayatımda televizyonculuk, gazetecilik illaki olsun diye bir çabam da yok. Ne pahasına olursa olsun yapayım diye de bir derdim yok.
Medya dedik, eğitim dedik, okullar dediniz. Şimdi tabii eğitim, biz de mesela Fransız Koleji'nde okuduk. Diğer Anadolu Kolejlerindeki eğitimi de biliyoruz. Ben sizin özel bir düşüncenizi yani merak ediyorum açıkçası. Şimdi çünkü şundan, bazı insanlar, şimdi sanatçılar televizyonda bilimsel bazı konularda konuşmalar yapıyorlar. Yani kendi branşları olmadığı halde mesela biyolojinin alanında işte bir hücre ve milyar çeşit hayvanlar, bitkiler, kainat ve buradaki muhteşem yapıların hepsinin tesadüfen meydana geldiğini öne süren, yani insanların da maymundan geldiğini öne süren, bir zamanında 150 yıl evvel bilimin geri olduğu bir dönemde atılmış bir teori var, Darwin evrim teorisi. Ama daha sonra şimdi elektron mikroskobunun altında bir hücrenin bir şehir gibi kompleks olduğu görüldü. Genom projesinin başındaki Francis Collins profesör, yaratıcının varlığını kabul ediyorum dedi. Böyle mükemmel bir sistem başka türlü olmaz. Eski ateist olan bilim adamları inanca girdi. Bunlar bizim eğitim müfredatımızda da olduğu için biyolojide mesela evrim okutuluyor. Ama artık 50-60 yıl evvelki düşüncelerdi. Şimdi okutulsun, her şey okutulsun ama karşısındaki bilimsel gelişmeler de onlar da konsun. Doğrusu budur yani genetikte. Sizin yani kişisel olarak bütün varlık aleminin her şeyi tesadüfen yani var olmuş olmasına, evrim teorisine inanır mısınız?
Ya yoksa... şimdi yani hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Yani her şeyin bir mutlaka bir nedeni var. Şimdi bu inançlarla ilgili bir konu. Yani insanlar, Müslümanlar yani yaratıcının Allah olduğuna inanırlar. Sadece Müslümanlar değil, üç semavi dinin Hristiyanlar da, Museviler de aynı Allah'a iman ederler ve onlar da yaratıcının Allah olduğuna inanırlar. Şimdi dediğim gibi hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Yani tesadüfen bir şey olmuyor. Yani bizlerin bu programı burada yapıyor olması da tesadüf değil. Yani bizi bir araya getiren mutlaka bir etki, bir neden veya nedenler silsilesi mutlaka var. Dediğim gibi aslında burada bilim Katolik bir düşünce değildir. Ortodoks bir düşünce de değildir. Bilim tartışmaya açık, yani noktanın konulduğu bir şey değildir. O noktaya bazen noktalı virgül haline dönüşüp arkasından başka şeyler de çıkar ve çıkarılabilir de. Yani bilimsellik denilen şey budur. Yani bu böyledir, bitti dediğiniz zaman bilimsellik ortadan kalkıyor. Trilyonda bir de olsa bir toplu yine başı kadar değil, daha da ufak bir aralık bir şey varsa orayı araştırıp orayı büyüterek başka yerlere gidebilmektir bilimsellik veya bilim adamlığı. Ama sadece Türkiye'de mi böyledir, dünyada da bunun örnekleri var mıdır bilmiyorum ama bilim adamları zaman zaman katı bir işte o çok kullanılan tabiri diyelim ortodoks düşünce yıkılmaz öyledir yani tamamdır denildiği şekliyle insanlar evet diyor bu böyledir ya başka türlü olmaz. Ya olabilir. Olabilir. Yani bilimsel olarak laf olarak değil ama bilimsel olarak bir takım veriler ortaya konulabiliyorsa, bunu ben sadece evrim teorisi anlamında falan söylemiyorum. Her şeyde söylüyorum. Onu alıp bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Başka şeyler ortaya çıkarabilirsiniz. Orada onu ortadan kaldırmak lazım. Yani bu böyledir, bitti, nokta. Onun ötesinde söylediğin başka bir şey var. Yani herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyi bilince, yani o zaman bir şey söylemeye de gerek yok.
Bilgi kirliliği
yok. Yani bilgi kirliliği de var. İnsanların eğitim yapmasına da gerek yok. İhtisas sahibi olmasına da gerek yok. Herkesin her şeyi bilmesi demek bence horozun bir yerde çok olması demek. Horozun çok olduğu yerde de sabah geç olur.
Şöyle abi, sizden çok iyi biliyorsunuz bu. Sizin yıllardır yaptığınız işin bir parçası, yaptığınız program zaten bir takım konuları araştırıp o konuyla ilgili bütün tarafların fikirlerini ortaya koymakla ilgili. Dolayısıyla yani orada yapılan şeyin çok taraflı ve kasıtlı olduğu belli.
Bizim yaptığımız işlerin hepsi halkın ve milyonların gözü önünde yapılıyor ve eleştiriye de açık.
Peki Kadir Bey, ben şeyi sormak istiyorum size. Şimdi son dönemde gelişmeler malum Arap ülkelerinde, Türkiye'de. Şimdi Türkiye tekrar böyle bölgede gerçekten hem güçlü hem liderlik konumuna gelmeye doğru sanki ilerliyor. Biz buna böyle görüyoruz, böyle inanıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin bu liderliği daha da ön plana çıkacak mı? Arap ülkelerini, Türkiye devletleri, hatta gayrimüslim, Türk olmayan bir takım ülkeleri de içine alan böyle bir hani manevi birlik oluşur mu? Atatürk'ün çok yıllar öncesinden gördüğünü söylediği ve bunun gerçekten Türkiye için gerekli olduğunu söylediği o birlik oluşur mu? Nasıl düşünüyorsunuz?
Önemli adımlar var tabii. O önemli adımlar Türkiye'nin güçlülüğü yönünde, ekonomisinin güçlülüğü yönünde son derece önemli adımlar var. Türkiye bu bölgedeki önemli ülkelerden bir tanesi. Stratejik konumu itibariyle, laik ve demokratik yapısıyla, yani Müslümanlıkta laikliğin ve demokrasinin Müslümanlığı örten, Müslümanlığı yok eden veya Müslümanlığı gölgeleyen bir unsur olmadı. Müslüman bir, çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede de laiklik kavramının yaşayabileceği, yaşatılabileceği, demokrasinin de yönetilebileceği çok net ve işte Cumhuriyet'ten bu yana da görülebiliyor. Burada bence çok önemli bir şey oldu. Yani ben onun üzerinde çok fazla durulmadı. Başbakanımız bir geziye çıkmıştı. Mısır'da laikliği anlattı.
Evet.
Anlattığı yer Mısır. Hı hı. Yani çok önemli. Yani hı hı. Arap dünyası için son derece önemli bir yer Mısır. Orada Başbakan Tayyip Erdoğan laiklik kavramını ve laik yapının ve laik yönetimin olması gerektiğini vesaireyi anlattı. Bu bence çok önemli bir olay.
Evet.
Arap dünyası için önemli bir yerde Mısır'da laikliği anlatıyor. Hı. Ve insanlara da bunu öneriyor. Hı. Bence bu son derece önemli.
Çok
bir
önemli.
Şey. Çok evet. önemli. Yani evet. şudur, yani Türkiye burada, yani bölgede çok güçlü bir ülke. Ekonomik olarak iyi noktalara gelmiş olması Türkiye'nin, Batı'dan da çok farklı bakılan ve farklı değerlendirilen bir hale kavuşuyor. Vallahi ben yurt dışına çıktığım zaman, şimdi en son Macaristan'a gittim. Macaristan, ya Macaristan da ekonomik olarak batmış bir ülke. Yani Türkiye'den geldiğinizi insanlar gördüklerinde, yani size karşı daha farklı, daha sempatik davranabiliyorlar şeylerle. Yani paranın gücü önemli bir güç.
Kesinlikle.
Önemli bir güç. Yani inşallah bir sıkıntı olmaz. Türkiye bu geldiği noktalardan gerilere düşmez.
Evet.
Aslında bu işte söylediğiniz konular çok önemli bence de. Çünkü Arap dünyasının geçmiş haliyle, hatta şu anki haliyle değil, işte bu gelişmelerden sonra bu işler değişecektir diye düşünüyorum. Çünkü mesela bu dediğiniz hakikaten çok önemli bir konu. Laikliği anlattı orada başbakan. Çünkü laiklik dindarın da dinsizin de garantisi. Yani sonuçta huzurun, sükunetin, her insanın kendi fikriyle mutlu, huzur içinde yaşamasının garantisi. Dindar dindarlığını yaşayacak. Herhangi bir dine mensup değilse bir insan, o da hür bir şekilde yaşayabilecek. Müslüman bir ülkede Hristiyan, Musevi de gayet rahat bir şekilde kendi dinlerini yaşayabilecek. İşte laiklik bunu sağlıyor. Arap dünyası bunu anlamaya başladıkça Türkiye aslında tam örnek ülke bu konuda.
Ama dediğiniz gibi o son derece önemli. Eğer o bölgede, o ülkelerde bugünkü yapı kırılır, demokratik bir yapıya kavuşturulursa Türkiye model bir ülkedir. Hı-hı. Yani hepsinin alması gereken model Türkiye'dir. İşte Türkiye ne oldu?
Tabii.
Onun içindir Anadolu'da, İstanbul'da, ülkemizin pek çok yerinde yani Hristiyanlara ait, Musevilere ait mabetlerin hepsinin dipdiri ayakta durduğunu görürsünüz.
Evet.
Ama bu ülkede yaşayan herkesin din ve vicdan hürriyeti hepimizin teminatı altındadır. Evet. Ben şuna inanıyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bireyiyiz. Değil mi? Hepimiz. Ben Müslümanım. Sizler de Müslümansınız. Bir Yahudi veya bir Hristiyan da veya bir başka milletten bir insan da eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa en az bizim kadar bu ülke topraklarında hakkı vardır. Yani çünkü ben İstanbul'da Üsküdar'da büyüdüm. Üsküdar'da büyüdüğüm yerde Yahudi de vardı, Hristiyan da vardı. Rumlar daha çok vardı onlarla. Hep bir birliktelik içinde insanlar yaşıyorlardı ve son derece de mutluyduk. Evet. Yani hiç kimsenin kimseden bir rahatsızlığı yoktu. Ben dünyaya gelmeden benim ailem Fener'de yaşamışlar. Fener'de bir Rum'un evinde oturmuşlar. Benim rahmetli annem ölene kadar o Rum ev sahibinin insanlığını anlattı bize. O insani değerleri taşıyor olmak çok önemli.
Çok doğru söylüyorsunuz. Zaten o mesela söylediğiniz konu çok önemli. Belki de işte o Türk milletinin o özelliğiyle her geçen gün daha başka bir konuma geleceğini umuyoruz biz de. Gerçekten Türkler hep barıştan yana olmuş. Yani en azından şu son dönemde hep zeytin dalını dediğiniz gibi uzatan biz olduk. Mesela Yunanistan'ın kötü durumda olmasına ben de hiç sevinmiyorum. Niye sevineyim ki? Hatta tam aksine bir an önce düzelmelerini isterim. Bizim komşumuz iyi yaşasınlar, rahat yaşasınlar, mutlu olsunlar. Zaten bizim dinimizin getirdiği görüş de bu. Yani Atatürk zaten yobazlıkla gerçek dindarlığı birbirinden ayırarak Türkiye'nin önüne çok güzel bir şey açmış. Yani insanlar bir dönem ki dünyanın birçok yerinde halen yobazlıkla dindarlığı birbirine karıştırıyor. Şimdi yobazlık zaten hepimizin sonuna kadar karşı olduğu.
Reddedilmesi gereken bir şey.
Kesinlikle
yani yobazlık sadece dinsel olarak değil. Yani her anlamda insanlar yobaz olabilirler. Her doğru. Anlamda. İşte yobazlık aklı da, mantığı da, bilimi de, bilimselliği de ortadan kaldıran bir şey. Yani yobazlık sonuna kadar terk edilmesi gereken ve lanetlenmesi gereken bir şey. Dediğiniz çok doğru. Yani yobazlıkla sanki dindarlık böyle yani adam ne kadar çok yobaz olursa o kadar dindarmış gibi bir anlam yüklenmeye çalışıldı. Bu da cehaletten kaynaklanıyor. İnsanlar bizde ben din konusunda da çok program yaptım ve teşhisim şudur. Okumamız gereken Kur'an-ı Kerim var. Ben programlarımda hep onu söylüyorum. Ya diyorum ki hiç oraya buraya Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin'e falan gerek yok ya. Açın Kur'an-ı Kerim'i okuyun.
Tabii.
Okuyun. Okuyun orada bir takım gerçekleri zaten göreceksiniz.
Aslında bir ayet tefsiri yapar gibi söylediniz. Çok doğru. Hani insanları Kur'an'ı okumaya teşvik ediyorum diye. Bu dönemin özelliği olarak yani Allah Kur'an'da Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ağzından şikayetini bildirmiş. Şöyle diyor ayette Peygamberimiz diyor ki ümmetim Kur'an'ı terk etti diyor. İşte Kur'an'dan farklı bir arayış içinde şey olunca bu sefer yobazlık, ikiyüzlülük, her şeyin birbirine karışması, bidatlerin, şeylerin, uygulamaların yanlışlanması dönemimizin özelliğine. Kur'an döndüğünde Kur'an Peygamber Efendimizin devrinde yaşandığı gibi gayet özgürlükçü, gayet modern.
Tabii.
İnsanın sor ahlakını diyor, arttıran. Sor diyor, sorgula diyor, akıl diyor. Hı-hı. Yani
düşünmez misiniz diyor, akletmez misiniz?
Yani insanlar hakikaten Kur'an-ı Kerim'i okusalar, sadece Kur'an-ı Kerim'i değil, İncil'i de okusunlar.
Tabii ki.
Evet de okusunlar. Yani onlar da biz Müslümanlar için üç semavinin yani diğer Hristiyanlık da Musevilik de onların peygamberleri de bizim için haktır. Ve
tabii bizim peygamberimiz.
Tabii ki. Hepsi bizim peygamberlerimiz.
Onları da okusunlar ama Kur'an-ı Kerim'i de okusunlar.
Tabii
bizim
ki.
Yani bir Müslümana rehber olabilecek yegane şey Kur'an-ı Kerim.
Evet.
Bilgi çağındayız ve bilgiye de çok kolay ulaşabiliyoruz. İnternet var, işte Kur'an-ı Kerim'in tefsiri var, bir sürü şeyler var, insanların aklı var. Yani demin söylediğiniz gibi ayet miydi o söylediğiniz?
Evet. Şey. Kur'an'ın,
yani Kur'an'dan Kur'an'ı uzaklaştıkça insanlar tabii. Başka bir şeye...
Hurafeler, o zaman hurafeler devreye giriyor. Hayır zaten şöyle, yani dediğiniz çok doğru. Zaten bir ölçüsü olmadan dinle ilgili edinilen bilgi veya konuşulan şey insanı çok yanlış noktalara götürebilir. Şimdi mutlaka insan birbiriyle de din konusunda sohbet edecektir. Birisini dinleyecektir de. Birisinden bilgi de edinebilir. Halbuki Müslüman'ın Müslüman'a karşı olan görevi iyiliği emredip kötülüğü men etmek.
Biliyorsunuz mesela zaten şeyde şey, insan Allah sevgisi ağzından çıkıyorsa o zaten kendini belli eden bir samimiyeti olan bir güzellik yani.
Ya ama işte ben ama şu var yani ağzından Allah'ı Allah'ın sevgisini düşürmeyen insanlar ona layık olmalılar.
Evet.
Yani bunun hem düşürmeyeceksin hem de başka şeyler yapacaksın. Eyvah ki eyvah yani o zaman. Evet.
Bu mesela sizin söylediğiniz konu canlı yayınlarda Adnan Oktar hocamızın çok üzerinde durduğu bir konu. Mesela o canlı yayınlara bazen şöyle şeyler geliyor. İşte misafirler oluyor. Bunların birçoğu açık bayanlar. Yani örtülü değil. Kimisi dekolte kıyafet giymiş. Ya nasıl olur? Yani nasıl olur da işte Kur'an'ın anlatıldığı, Müslümanlığın anlatıldığı bir programda dekolte bir bayan olur. Mesela o zaman Adnan Bey'in de hep ısrarla üzerinde durduğu konu o. Biraz önce söylediğiniz şey. Hiç kimsenin imanını dış görünüşüne bakıp kimse ölçemez. Dekolte kıyafeti vardır. Mayo giymiş plajdadır. Ama tertemiz Müslüman evladıdır der hep. Yani onun kalbindeki imanı, Allah'la olan muhabbetini
ama ona işte dediğim gibi yani bunları söylerken onun layığını da yerine getirmek lazım. Yani
tabii ki.
Böyle yapıp farklı düşünmek, böyle yapıp farklı değerlendirmek, böyle yapıp farklı eylemler içinde bulunmak o zaman insanların samimiyeti sorgulanmaya başlanır.
Aynen öyle. Zaten en önemli şey de bir insanın samimi olması. Yani normal zaten o yobaz sistem insanları münafıklığa sürükleyen bir şey. Bütün her şeyi hurafelere dayandırıp Kur'an'ın özünde olmayan, işte sevgisiz, nefret dolu, kendisi gibi düşünmeyen herkese kızan, kendi mezhebinden olmayanı katletmeyi düşünen, başı açık kadını en büyük...
Binlerce uydurma hadis var.
Tabii
ya.
Bunlara
yani bunlar hareket edilen... Müslümanlık diye binlerce uydurma hadis var ve o uydurma hadislerle cahil insanların beynini yıkıyorlar. Yani hı hı. Uydurma hadislerle ve o insanlar da o uydurma hadisin bir peygamber kelamı olduğunu zannediyorlar.
Allah adına yalan
bunu reddetmek lazım. Çok büyük ama günah. Nasıl reddedeceksiniz?
Kur'an'la.
Bilmekle reddedeceksiniz. Evet. Yani bir şeyi biliyorsanız, doğrusunu biliyorsanız yanlışın hemen karşısında olabilirsiniz. Hı hı. Ama bir şeyi bilmiyorsanız size anlatılan şeyi doğru olarak kabul edebilirsiniz. İşte o en büyük tehlikelerden bir tanesi.
Ya burada aslında bizim aydınlarımıza da çok ben büyük görev düştüğünü düşünüyorum. Mesela diyelim siz hani diyorsunuz ya ben din konusunda alim değilim.
Yok canım hiçbir şeyim.
Hayır
yani,
hayır şöyle
yani,
aslında
ben,
siz...
Ben günahkar bir kulum.
Estağfurullah. Hiç, aman siz, yani. Siz alim olmalısınız aslında.
Yok yok.
Hayır şu anlamda diyorum. Mesela şunun için diyorum yani aklı çalışan, gerçekten samimi, dürüst, vicdanlı olan herkesin bu konuda da kendini sorumlu hissetmesi lazım. Hangi konuda? Kur'an'ı çok iyi bilip yeri geldiğinde Kur'an'a dayanarak dinle ilgili doğru şeyi ortaya koyabilmeli. Din adına kalkıp da işte uydurma bir takım hurafelere dayanarak yalan yanlış bir şey söylüyorsa Kur'an'ı iyi bilen birisi buna hemen cevabını verir Allah'ın izniyle. Çünkü Kur'an o kadar açık ki, o kadar net ki, bütün konular o kadar güzel anlatılıyor ki onu bilen bir insan hiçbir hurafeye inanmaz, bulunduğu ortamda da kimsenin inanmasına müsaade etmez. Küt diye cevabını verir. Çünkü Allah Kur'an'da İnsanları düşünmeye, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi, akletmeye, araştırmaya, sorgulamaya, bilimsel bakmaya zaten teşvik ediyor. Bunu emrediyor. Yeri göğü incelemez misiniz diyor. Yarattıklarımıza bakmaz mısınız diyor. Kendi nefislerinize, çeşit çeşit ürünlere. Bunların hepsi insanların araştırıp düşünüp derin imana sahip olmasına vesile
şimdi
olan
ama
şeyler.
Ama bunlar sohbet çok güzel gidiyor. Gerçekten çok farklı güzel konulara da değindik.
Kadir Bey'le çok program yapmamız lazım. Konu evet, çünkü bitmez Allah'ın izniyle.
Süremizi aştık da ama çok da güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Evet, A9 ekranlarında Sayın Kadir Çelik'in katılımıyla Hayata Dair programımız bugün sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.